Adı Aylin.
Ayrım 9.
Evliliklerinin ilk gecesinde Aylin Suit'in yatak odasında soyunurken kocası yanına geldi. Yüzüğünüzle küpelerinizi çıkardınız mı diye sordu. Hayır. Çıkarmayacak mısınız? Niye soruyorsunuz? Onları kasaya kilitleyeceğim. Sonra veririm. Şimdi verin, aşağı yolda atacağım. Sonra unutulabilir dedi kocası. Aylin istemeye istemeye mücevherlerini kulaklarından, parmaklarından çıkarıp prensin avucuna koydu. O gece giymek için kendine krem rengi ipekten bir gecelik almıştı. Banyoya girip soyundu. Geceliğini üzerine geçirdi. Aynada ince uzun silüetine baktı. Bir elin arkasında simsiyah parıldayan gözleri görünce irkildi. Bunu giymenize gerek yok dedi prens. Taze teniniz yeterlidir. Verin bana geceliğinizi. 2-3 adımda yanına geldi. Kocası soyunmuştu. Onu ilk defa çıplak görüyordu. Bol etekli kaftanını, fesini ve uzunca topuklu çizmelerini çıkardığında heybetli havası kaybolmuştu. Şimdi sadece çıplak başı, esmer tenli, cılız bir erkekti. Ailenin ayakları çıplaktı. Senusi ailenden 5 karış kısa duruyordu. Başındaki sarmayı çıkarınca daha da kısalmış gibiydi. Paris sokaklarında eteklerini savururken kadınların yüreklerini hoplatan adam gitmiş, kara kuru biri gelmişti yerine. Ama gözleri hala derece nazarlarla bakıyordu. Aylin korku ve pişmanlıkla karışık bir heyecan içindeydi. Hayal kırıklığını yenmeye çalışarak yutkundu. Gözleri çok etkileyici diye düşündü Aylin. Gözlerini beğeniyorum. Muhteşem gözleri var. Aşk bu olmalı. Aylin nikah sonrasında İstanbul'a giderek babasına ve diğer akrabalarına kocasını tanıştırdı. İstanbul'da basının gösterdiği ilgi ve gazetelere manşet olmak onun hoşuna gitmişti. İstanbul'da kaldığı sürece sık sık arkadaşlarını Hilton'daki suitine ya da çay salonuna davet ediyor, ikramlarda bulunuyor, otelin lobisindeki dükkanlardan alışveriş ediyordu. Bunlar evliliğin hoş taraflarıydı. Fransa'ya döndükten sonra Aylin ev aramaya başladı. Hayatı evli bir kadının sıradan yaşamına benzemiyordu. Ama romanlarda okuduğu, filmlerde gördüğü bu doğulu prenslerin büyülü, gizemli ihtişamından da eser yoktu yaşamında. İhtişam Türkiye'deki gazete sayfalarında kalmıştı. Ben Tek Kuk sabahları çok geç kalkıyor, uzun bir kahvaltıdan sonra Arapça ve Fransızca gazeteler okuyor, yatağının içinde öğlene kadar oyalanıyor, öğleden sonrasında oturma odasını doluşan Araplarla geçiriyor ve yaklaşık 7 sularında dünyaya dönüp Aylin'le yaşamaya başlıyordu. Suitlerini dolduran adamların konuşmasından tek bir kelime anlamıyordu Aylin. Bazen kafası şişip kazan oluyordu. Kocası ortalığa çıkana kadar da onları ev sahibeliği yapmaya mecbur hissediyordu kendini. Bu nedenle çoğu günler erkenden Nilüfer'in evine gidiyor, bazı gecelerde orada yatıyordu. Ablasında kaldığını bildiği sürece dışarıda gecelemesine izin veriyordu kocası. Zaten bazı geceler kendi de dönmüyordu otele. Aylin verilen yanıtların doğruluğundan şüphe ettiği için sormaz olmuştu neden gelmediğini. Çoğu kez kumar oynamaya gittiğini varsayıyordu. O da birçok öktaşı gibi hoşlanıyordu kumar oynamaktan. Evliliğin başlarında hiç para sorunu yoktu Aylin'in. Kocası her sabah tomarla para bırakıyordu Aylin'e. Dönünce alışveriş yapıyor, pahalı mağazalardan elbiseler, ayakkabılar alıyor, arkadaşlarını yemeğe, çaya davet edebiliyordu. Ama bir süre sonra bu harcamalara da bir kısıtlama getirildi. Ben Tekkouk, ailesi tarafından yollanan paranın eline zor ulaştığını söyleyerek Aylin'e giderek daha az para vermeye başladı. Libya'da olacağı söz verilen Arap geleneklerine uygun muhteşem düğün ise hiç gerçekleşmedi. Zaten Libya'ya da hiç gidemediler. Hep ailenin düşmanlarının hükümette olduğu ya da bu düşmanların kilit noktaları tuttuğu söylentisi vardı. Libya'ya gitmek tehlikeye atılmak olacaktı. Güya prens yıllardır Libya'da hükümet eden aileye karşı Cezayir ve Paris'te mücadele vermekteydi. Birçok akrabasının bulunduğunu söylediği Cezayir'e de neden gitmediler nedense. Aylin evlendiği adamın gerçekten bir prens olup olmadığından şüphe eden olmuştu. Ama değirmenin suyu her şeye rağmen akmaktaydı. Aylin'in eline para vermekle birlikte her akşam yemeklere, oradan diskoteklere, gece kulüplerine ya da kumar oynamaya gidiyorlar, bol borda misafir davet ediyorlardı. Ben Tekkavuk, karısının arkadaşlarını ya da aile fertlerini ağırlamaktan hiç çekinmiyordu. Konuklarını ağırlarken su gibi para harcıyordu, gözünü kırpmadan. Akşamları en lüks lokantalara ve gece kulüplerine giderken, ailene verdiği kolyeleri, bilezikleri, broşları ve yüzükleri otele dönüşte kasaya kilitleyeceği bahanesiyle geri alıyordu. Böylece ailenin elinden hem Arap işi hem de Paris'in seçkin mücevhercilerinden alınma bir sürü zinet eşyası geçiyor ama hiçbiri gerçek anlamda onun olamıyordu. Bir süre sonra Aylin her evli genç kadın gibi otelde değil de kendi evinde yaşamak istediğini belirtti kocasına. Uzun süre ev aradılar. Elbette yeni evli bir genç karı kocanın oturabileceği bir apartman dairesi değil, prenslere layık bir villa arıyorlardı. Aylin'in emlakçılar aracılığı ile bulduğu her evi bir bahane bulup reddediyordu prens. Aylin evin hiçbir zaman bulunamayacağına kanaat getirirken Bois de Bologna'da muhteşem bir kat Senus'dan onay aldı. Yarı döşeli katı hemen kiraladılar. Bir hizmetçi, bir de aşçı tuttular. Şoför ve korumaları zaten vardı. Aylin nihayet bir eve kavuştuğu için yeni evli bir genç kadın gibi davranabileceğini sanmıştı. Aşçılar Türk yemekleri tarifleri vermek, evde partiler düzenlemek, misafir ağırlamak istiyordu. Ama kocası eve yerleşmelerinden sonra büsbütün garipleşti. Bazen günlerce yok oluyordu ortada. Büyük milli davaların peşinde koştuğunu söylediği için fazla soru da soramıyordu Aylin. Tüm çabalarına karşılık Senusi'nin gerisindeki sırrı bir türlü çözemiyordu. Allah'tan Nilüfer Paris'teydi. Hiç olmazsa onunla dertleşebiliyordu. Eve gelmediği akşamların dışında hiç hesap sormuyor musun diye sordu Nilüfer. Nasılsa doğru yanıt almayacağımı biliyorum. Başka kadınlara mı gidiyor dersin? Biliyor musun Nilüfer, beni zerre kadar ilgilendirmiyor ne yaptığı. Milli davasının da peşinde koşuyor olabilir, kadın peşinde de. Hiç kıskanmıyor musun Aylin? Tersine, eve gelmediği geceler yatağımda gönlümce serilip mışıl mışıl uyuyorum. Ona numara yapmaya mecbur kalmadı. Nilüfer kardeşinin hayatındaki dramı yeni yeni anlıyordu. Sen sevmiyorsun bu adamı. Yanıtlamadı Aylin. Boşanmak ister misin? Kabul etmez. Teyzemin dediği oldu. Kendini bir altın kafese hapsettin. Üstelik kafes altın bile değildi Aylin. Ailenin Bois de Bologna'daki güzel evindeki yaşantısı çok uzun sürmedi. 9 ayda olmadan kendini yine V. George'un suitinde buldu genç kadın. Prens evi boşaltmalarını söylerken bir açıklama da yapmamıştı karısına. Her saniye yanlarında olan korumaların birinden prensin otelde kendini daha emniyette hissettiğini, kocaman bir evi korumanın zor olduğunu öğrenmişti. Otele geçince hizmetçiye, uşağa ve aşçıya yol verildi. Ailenin zamanının çoğunu yine Nilüfer'in evinde geçirmeye başladı. Bu sabah bembeyaz bir suratla geldi Nilüfer'e. Neyin var Aylin? Hortlak gibisin. Makyaj yapsana biraz dedi Nilüfer. Nilüfer korkunç bir şey oldu. Bana yardım et. Ne oldu? Neyin var senin? Korkunç bir şey. Seni dövdüm yoksa? Daha neler? Sen onu öldürdün. Daha da kötü. Hamileyim Nilüfer. Nilüfer dondu kaldı. Aylin ağlamaya başlamıştı. O biliyor mu bunu? Hayır. Asla bilmeyecek. Öğrenecek olursa bir daha ondan hiç kurtulamam. Bu çocuğu aldırmalıyız. Evet, bu çocuğu aldırmalıyız dedi Nilüfer. Paris'te çok zor. Hemen İstanbul'a gitmelisin. Bırakmıyor. Babamın hasta olduğunu söyledim ama inanmadı. Ne yapacağız şimdi? Hafta sonuna doğru Cezayir'e gitme ihtimali var. Eğer gidecek olursa ancak o sırada bir şeyler yapabiliriz. Paris'te yaptıramayız bu işi. Burada da mutlaka kürtaj yapan doktorlar vardır. Ne olur bu onları bana. Ben nereden bulayım onları? Deli misin sen? Evli arkadaşlarına sor, hizmetçilerine sor, kapıcının karısıyla konuş. Lütfen Nilüfer. Ben Tekkoğuk Sanusi'nin Cezayir'e gittiği hafta kapıcının karısının yeğeni kürtaj yapmış bir doktorun yolunu tuttular iki kardeş. Ailenin ya doktor kabul etmezse diye bacakları titriyordu korkudan. Nilüfer de kardeşinin başına kötü bir şey gelirse diye korkuyordu. Sizi hastaneye alıp doğrudan doğruya kürtaj yapamam dedi doktor. Kürtaj yaptığım öğrenilirse bu benim meslek hayatımın sonu olur. Ailen atıldı. Bu çocuğu almazsanız bu da benim hayatımın sonu olur. Müsaade edin anlatayım dedi doktor. Şimdi sizin rahminizin içine bir şey yerleştireceğim, evinize döneceksiniz. Akşam saatlerinde bir kanama başlayacak. Hemen evime telefon edin. Adresini vereceğim, hastaneye gideceksiniz. Sizi hemen acil alıp geçirmekte olduğunuz kanamadan dolayı müdahale edeceğim. Böylece mecburi bir kürtaj geçireceksiniz madam. Aylin o gece Nilüfer'in evinde kaldı. Onlardan Aziz'in haberi yoktu. Gece yarısı Aylin yatak odalarının kapısını vurduğunda gerçekten çok heyecanlandı. Karısıyla baldızını hemen hastaneye koşturdu. Aylin'in niye kendine bir kenar mahalle doktoru seçtiğini bir türlü anlayamıyordu. Aylin olup bitenleri eniştesinden saklamak istememişti ama Nilüfer aralarından birinin gerçekten telaşlı görünmesinin inandırıcılık payını düşünerek kocasına gerçeği anlatmamıştı. Her şey planladıkları gibi oldu. Doktor Aylin'e düşük yapmakta olduğu için mecburi kürtaj yaptı. Aylin'in adı hastane kayıtlarına devrimel olarak geçti. Zaten kısa ekos eteğinin ve poplin bluzunun içinde titreşen saçları alnına yapışmış ürkek, sıska kızın prensese hiçbir benzer tarafı yoktu. O geceyi hastanede geçirip ertesi gün Nilüfer'in evine çıktı. Bentak Cook, Aylin'in ablasının evinde aradığında ailenin midesinden rahatsızlandığını, muhtemelen yedikleri istiri develerden zehirlendiğini, birkaç gün kardeşinin evinde bakacağını söyledi Nilüfer. Aylin'e kürtajdan sonra bir durgunluk gelmişti. Oysa o kadar istediği bir şeyi gerçekleştirdiği için onun memnun olacağını zannetmişti Nilüfer. Hastanede bayılması için yüzüne maskeyi kapattıklarında Aylin kendinden geçmeden evvelki o bir an içinde yüz yüze gelivermişti hayatın gerçeğiyle. Bir esirdi o. Çarşaflara, peçelere bürünmemişti gerçi ama dört bir yandan görünmez zemirlerden parmaklıklar duyuyordu. Kollarını yana doğru açtığında bu parmaklıklara çarpıyordu elleri. Aylin ne yapıp etmeli, bu parmaklıkların arasından süzülüp çıkmayı becermeliydi. Ancak ondan sonra çırpabilirdi kanatlarını mavi ufuklara doğru. Yepyeni ufuklara ve onu bekleyen hayata. Sanusi Paris'e döndüğünde Aylin korka korka boşanma konusunu açtı kocasına. Belki prens kendi dilini konuşan, kendi sorunlarını anlayan bir Libyalı hanımla daha mutlu olabilirdi. Aylin Libya'da olan olaylarla gönülden ilgilenmiyor, kocasına istediğinin desteği veremiyordu. Bizde boşanma olmaz diye kestirip attı Sanüsü. Ama İslam'da boşanma var. Kadınlar bile boşanmak isteyebiliyor dedi Aylin. Siz ne zaman öğrendiniz İslam'ın gerçeklerini? Benim de Müslüman olduğumu unutuyorsunuz. İslam'da boşanma olabilir ama benim ailemde uygulanmaz bu. Siz de benim ailemsiniz dedi Sanüsü. Yazın Aylin babasını görmek için İstanbul'a gitmek istedi. Bentekka Uğuk Sanüsü siyasi sorunlarla uğraştığı zor bir dönem geçiriyordu. Tüm dikkatini Libya'da olup bitene vermişti. Karısının ailesiyle uğraşacak hali yoktu. Nilüfer ile birlikte gitmesine izin verdi. İki kardeş uçakla İstanbul'a gelip Cemal Bey'in Şişli'deki evine yerleştiler. Aylin hemen arkadaşlarını ve kuzeni Tülin'i aradı. Tülin o yaz Koç ailesinin yeğeni Sami Aktar ile evlenecekti. İstanbul Sosyetesi Moda Kulübü'nde yapılacak bu düğüne hazırlanıyordu harıl harıl. Yıllar sonra Aylin ilk flörtü Erkan Mermerci ile karşılaşacaktı düğünde. Bu düğünde çok şık ve hoş olmalıydı. İstanbullular onu mutlu bir prenses olarak görmeliydiler. Kendine pahalı bir elbise almıştı diyor oradan. Ama takmak istediği mücevherler Paris'teki otelin kasasındaydı ne yazık ki. Uzun zamandan beri görmediği akrabalarını da çok özlemişti. Kendini tenkit edip duran Esma teyzesini bile görmek istiyordu. Her gün Betin, Claire ve Feride ile buluşuyor, ilk gençliğinin sorumsuz günlerine dönmek için çaba harcıyordu. Ama gençlik arkadaşları da değişmişlerdi. Betin kolejdeyken flört ettiği Ender Akay ile evlenmiş bir bebek bekliyordu. Claire Erdoğan Tanbay ile evlenmişti. Ailenin kuzeni Semra evlenip Ankara'ya yerleşmiş iki çocuğu olmuştu. Semra'nın kardeşi Orhan Kulin siyasalı bitirip dış işlerine girmiş, ilk postu olan Brüksel'e tayin çıkmıştı. Ayşe Kulin Londra'da yaşıyordu ve ikinci çocuğunu hamileydi. Buket evlenmişti, Sevgi evlenmişti. Herkes ya evliydi ya çocuk bekliyordu. Hiçbiri prenses değildi ama hepsinin severek evlendikleri ve sevgileri bittiğinde boşanabilecekleri genç kocaları vardı. Ailen hiç boşanamayacağı bir adamla evlenmişti. Küçük flörtlerinin dışında aşkı yaşamamıştı henüz. Aşkı hiç tatmamıştı ve tadamayacaktı bu gidişle. Ne çabuk geçiyordu zaman. Çocukluk, gençlik, okul yılları, sorumsuz sorunsuz günler ne çabuk geçiveriyordu. Yazı İstanbul'da bu ruh haliyle yaşamaya başladı. Aylin ve hasretin çektiği aşkı yaz sonuna doğru Paris'e dönmeden birkaç hafta önce buldu. Sayfa 74 Polat. Yeniköy'de Bala Saf Yurtluların bahçesinde bir yaz partisine davetlendiler. Bir sürü genç kız ve genç erkek Mehtap'ın parıltısıyla aydınlanan bahçede romantik parçaları dinleyerek dans ediyorlardı. Aylin bahçe duvarına kollarını dayamış muhteşem boğaz manzarasını seyrediyordu. ''Hey Parisliler, siz tanışmıyor musunuz?'' dedi Bala. Aylin döndü. Bala'nın yanındaki gözlüklü genç adama baktı. ''Yok, tanışmıyoruz.'' ''O zaman ben tanıştırayım sizi. Bu Polat Saran. Sarbon'da öğrencidirler. Bu hanımefendi de Prenses Aylin.'' ''Osmanlı hanedanından mısınız?'' diye sordu genç adam. ''O kadar asil değilim. Sadece Libya kralının yeğeninin eşiyim.'' ''Eşiniz nerede?'' ''O Paris'te.'' dedi Aylin. ''Aman ne iyi.'' dedi Polat. ''O halde benimle dans eder misiniz?'' Aylin gençlerin dans ettiği terasa doğru yürüdü. You Are My Destiny diye bir şarkı çalmaya başladı. Polat Aylin'in narin bedenine sarıldı. Keşke Libya kralının yeğeninin eşi olmasaydınız dedi yavaşça. Keşke Paris'te benim gibi bir öğrenci olsaydınız Aylin. Bir yıl önce öyleydim dedi Aylin. Her şey ne çabuk değişebiliyor değil mi? Polat Saran Aylin'i ertesi gün evinden telefonla aradı. Denize girmek için Kilios'a gelir mi diye soruyordu. Aylin yarım saat sonra elinde plaj çantası kapısının önünde alınmayı bekliyordu. Polat'ın çoğu yeni köylü gençlerden kalabalık bir arkadaş grubu vardı. Her gün bir başka plaja denize girmeye, akşamları da o yıllarda moda olan Yeşilyurt'taki mini kulübe ya da yeni köydeki Çikit'e gidiyorlardı. Sık sık da gençlerin evlerinde partiler veriliyordu. Aylin kendi yaş grubunun içindeki insanlarla deli gibi eğleniyordu. Babası yaşındaki kaftanlı, sarıklı senüsüden ve yanından hiç eksik etmediği, dillerini bile anlamadığı esmer erkek kalabalığından uzakta, yaşının hayatını yaşamaktan memnundu. Yeni edindiği arkadaşlarının çoğu onun değil bir prenses, evli bir kadın olduğuna bile inanmıyorlardı. Paris'e dönünce çok arayacaksın bugün ya dedi Nilüfer. Nilüfer benim hayatım zaten böyle olmalıydı. Sana bunu anlatmaya çalışanları dinlemedin ki. Annem ölmüştü, bunalımdaydım. Yaptığın işin saçmalığına mazeret arama. Hele rahmetli annemin bu işe hiç karıştırma. Beni azarlayıp durma, hatamı kabul ediyorum. Kabul etmekle mesele hallolmuyor. Bakalım nasıl sıyrılacaksın bu işten, dedi Nilüfer. Kardeşinin bir kafana sıkışmış olduğunun farkındaydı. Hatası büyük de olsa hayat boyu cezalandırılamazdı Aylin. Daha çok gençti, mutlaka bir yolu olmalıydı senin süden kurtulmanın. Kendini de bir yerde sorumlu tutuyordu Nilüfer. Kardeşinin evliliğine kesin tavır koymamış olduğu için. Üstelik annesi ölürken Aylin'i ona emanet etmişti. Tıpkı doğumunda olduğu gibi ben gittikten sonra onun annesi sen olacaksın. Onu her zaman kolla, hiç yalnız bırakma Nilüfer demişti. Bu duygular içinde kardeşinin gençliğini doyasıya yaşadığı bu yazı ona zehir etmek istemedi. Babasının endişelerine rağmen Aylin'i rahat bıraktırdı. Dönünce gezdi eğlendi Aylin ve Paris'e Polat'a sırılsıklam aşık olarak döndü. Nihayet tanımıştı aşkı. Polat Türkiye'nin önde gelen birkaç armatöründen birinin oğluydu. Galatasaray'ı bitirdikten sonra tahsil için Paris'e yollanmış, Sorbonne Üniversitesi'ne gitmeyi başarmıştı. Tahsilini yaptığı ticaret hukukunun yanı sıra sanata ve edebiyata, felsefeye meraklı, ruhen de yaşıtlarının çok ilerisinde derinliği olan bir gençti. Aylin'in kişiliğinde bugüne kadar hiç rastlamadığı bir kadınla karşılaşıyordu.
Ayrım sonu.